İnce Mehmet 4, Yaşar Kemal.
Ayrım 42.
Murtaza Ağa pantolonunu çekiştirdi, bıyıklarıyla oynadı. Sen ne diyorsun Mahmud Ağa? O İnce Mehmet ki, ben Talip Bey'in ölüsünü gördüm, tam iki gözlerinden. Bunu yalnız İnce Mehmet yapar, huyudur, bu da mı yalan? Yalan dedi Mahmud Ağa soğukkanlı. O İnce Mehmet dediğiniz bir çocuk, eşkıyalık nerede, o nerede, bir gariban o. Murtaza Ağa öfkeleniyor, öfkesini belli etmemek için de elinden geleni yapıyordu. Yahu Mahmud Ağa, sen nasıl bir sözler söylüyorsun öyle? Ağzından çıkanları duyuyor musun öyle? Bütün kasaba, bütün Adana, şu dağlar, ovalar o canavarın korkusundan uyuyamıyor. Herkes yedisinden yetmişine can telaşesinde, sen ne diyorsun? Siz korku hastalığına tutulmuşsunuz. Murtaza Ağa artık ona kızdı, ağzına geleni söyledi. Mahmud Ağa da onun kızgınlığına ondan daha sert bir öfkeyle karşılık verdi. Birbirlerine ağza alınmayacak sözler söyleyerek köprünün üstüne kadar geldiler. Köprünün üstüne gelince sustular, korkuluktan eğilip aşağıdaki suya baktılar. Murtaza Ağa yavaş yavaş yatışıyor, kızgınlığı diniyordu. Mahmud Ağa da ona, bu can telaşındaki adama acımıştı. Gerçekten sen bu adamdan bu kadar korkuyor musun? Herkes korkmalı ondan Sadıcığım, yılanın başı küçükken ezilmeli, yoksa iş büyüyecek. Bu adam yarın öbür gün başına ipten kazıktan kurtulmuş ne kadar adam varsa toplayacak. Bütün dağlar, bütün ova yoksulluktan, açlıktan kırılıyor. Aç köpekler de fırınları yıkarlar, sen bunu bilmiyor musun? Bilirim. Benim korkum, benim derdim bu işte. Ben her zaman derim ki yılanın başı daha küçükken ezilmeli. Bu yılan İnce Mehmet değil, o bir hiç, bir zavallı, başı belaya girmiş bir adamcık. Öyleyse Kozan mahpushanesinin kapısını bir gece açıp da bütün mahpusları dışarıya kim salıverdi? Salıverdi, arkasından mahpushaneyi kim ateşledi? İnce Mehmet olamaz. Ya kim? Onun orasını sen bilemezsin. Kim? Yakında kim olduğunu sana öğrenirim. Demek sen İnce Mehmet'i bir şey saymıyorsun. Mahmud Ağa onun koluna girdi, okşarcasına dingin bir sesle. Yahu Murtaza, siz aklınızı yitirmişsiniz korkudan. Dağlar eşkıya dolu, her birisi kaplan gibi adamlar. Her birisi bin İnce Mehmet eder. Siz varsa da İnce Mehmet, yoksa da İnce Mehmet. Yanlış, olmaz, olmaz böyle bir şey. Kasabaya yöneldiler. Taş köprünün yokuşundan ağır ağır aşağıya indiler. Mahmud Ağa hep asık suratlı, zamanından önce kırışmış, uzun yüzlü, çok konuşmayan bir kişiydi. Onun yüzünü ilk görenler bir ürperti geçirirlerdi. Bak Murtaza, sana bir şey söyleyeyim mi? Şu İnce Mehmet var ya, şimdi ata biner, yanıma da kimseyi almadan dağa çıkar, onu yarın kulağından tutar alır sana getiririm. Ne? Doğru mu söylüyorsun? Niye şaştın o kadar? Şaştım, çok şaştım hem de. Neden? Dünya birbirine girdi, Ankara karıştı, Adana ayağa kalktı, yüzbaşı yataklara düştü. Arif Saim Bey bile bunun için kasabaya geldi, jandarma alay kumandanı bile. Günlerdir Türkiye'de İnce Mehmet'ten başka bir şey konuşulmuyor. Neredeyse ordu çekilecek Toroslara, sen de tutmuşsun İnce Mehmet'i yarın kulağından tutar alır getiririm diyorsun. Alır getiririm, hem de yarın. Öyleyse niye alıp getirmedin şimdiye kadar? Yapma Murtaza dedi Mahmud Ağa, yapma be kardeşim, hiç olmazsa sen böyle söyleme. Bir gün olsun beni anımsayıp da bu İnce Mehmet işi ne olacak diye bana bir Allah'ın kulu sordu mu? Ben mi gidip onlara yalvaracaktım İnce Mehmet'i kulağından tutup getireyim diye? Şu kasabada bir haftadır dolaşıp duruyorum. Bir kişi geldi de bana bir şey sordu mu İnce Mehmet hakkında? Söyle. Sormadık. Demek ki bu İnce Mehmet işi bu kadar kolay. Bana bak Murtaza diye onun kolunu tuttu Mahmud Ağa. Sen beni ta eskilerden tanırsın, ta çocukluktan. Babamla sizin eve geldiğimiz günlerden bu yana. Söyle, şimdiye kadar ben hiç zor tattım mı? Murtaza Ağa biraz düşündü. Hayır, haşa, sen... Kasabaya geldiler, çarşının ucunda durdular. Sen bu gece bizde kalacaksın. Hüsnü Hatun seni yemeğe bekliyor. Bizde geceleyeceksin. Atın nerede bağlı? Atını da al getir. Hem konuşur hem de dertleşiriz. Sen haklısın. Biz seni hiç düşünmedik. Biz adam olmayız. Korku bizim hepimizi delirtmiş. Sen duydun mu hiç Arif Saim işini? Ne olmuş Arif Saim'e? O paşayı öldürecekmiş. Öyle bir hazırlık içindeymiş. Dağlardaki Çerkezlerle birleşmiş. İngilizlerle, Fransızlarla anlaşmış. Olacak iş mi bu? Sen Arif Saim'i yakından tanırsın. Böyle bir iş yapabilir mi? O hiç gülmemiş, gülme nedir bir kere bile bilememiş adamın yüzünden bir gülümseme gölgesi geçti. Geç dedi, kim bilir hangi düşmanı uyduruyor bunu Arif Saim'in, akşama konuşuruz. Elini Murtaza Ağa'ya uzattı, arkasını döndü, az ilerideki Saracın dükkanına girdi. Murtaza Ağa çiçekli dereli Mahmud'a karşı takındığı tavırdan dolayı kıvançlıydı. O İnce Mehmet'i kulağından tutup yarın sana getiririm dediğinde coşmamış, onun üstüne gitmemiş, soğukkanlılığını yitirmemişti. Doğruydu, bu kasabada İnce Mehmet'in işini bitirecek bir kişi varsa o da Mahmut'tu. Şimdiye kadar onun için hiç kimse o cin fikirli Zülfü bile akıl edememişti. Oysa böyle bir yiğit, gözü kanlı bir kişi karşılarında durup duruyordu. Hem de haphazır İnce Mehmet'i öldürmeye, şanına şan katmaya gönüllü. Eve vardığında Hüsnü Hatun onu merdiven başında karşıladı. ''Hoş geldin ha, iyi haberler mi?'' Yüzü rahatlamıştı. Son günlerde de Hüsnü Hatun onu hiç böyle dingin görmemişti. Odasına girdi, sedire yayıldı. ''İyi haberler Hatun.'' Derin bir soluk aldı. Neredeyse dinginliğinden uyuyuverecekti. ''Biz eşeğiz Hatun. Gözümüzün önündeki koskoca dağı görmüyoruz da gidip Arabistan çölünde çöp arıyoruz. Yaprağı görüyor da ulu ağaçlı ormanı görmüyoruz. Biz eşeğiz, hem de eşşoğlu eşekleriz.'' ''Ne oldu ağa?'' ''Biraz önce Çiçekli Deresi'nden Mahmut'la konuştuk. İnce Mehmet'i o bir kibrit çöpü kadar bile görmüyor. Bu kadar korktuğumuzdan dolayı bizimle alay ediyor. O İnce Mehmet mi diyor, yarın giderim daha kulağından tutar alır getiririm diyor. Alır getirir. Bize gücenmiş. Gücenir, hakkı da var. Ben hiç oralı olmadım, üstüne de varmadım. Anladım ki İnce Mehmet'i öldürmeye, namına nam katmaya can atıyor. Biz istemesek de o İnce Mehmet'i yakalamaya gidecek. Anladığıma göre hazırlıklarını bile yapmış.'' Onun dağda iki de eşkıya çetesi var. Öl dediği yerde ölen, kal dediği yerde kalan. Anlamıyorum Hatun, bu adamlar bu işleri nasıl beceriyorlar? Üstelik Mahmut Ağa benden de bu kasabada herkesten de çok mürekkep yalamış bir kişi. Onlar doğduklarından bu yana can pazarındalar. İşleri bu, adam öldürmek, adam korkutmak. Ona göre yetişmişler. Bilmiyor musun şimdiki çiftliğini nasıl aldığını? Kim yapabilirdi bu havada onun yaptığını? Öyleyse bu adam için iyi hazırlan. Öyle bir şölen çekelim ki ona gözleri kamaşsın. İnce Mehmet'ten de ona hiçbir söz etmek yok, öyle mi? Kendi açarsa onun lafını ne âlâ, öyle mi? O duramayacak, kendiliğinden açacak. Can atıyor İnce Mehmet'i öldürmeye. Mahmut Ağa Torosların en soylu ocaklarından birisinden olurdu. Babası onu okusun, büyük adam olsun diye Adanalara, İstanbullara göndermişti. O da el hak okumuştu. Kasabada hiç kimse onun Toroslara, bu çetin yaşayışa bu kadar okuduktan, büyük şehirlerde yaşadıktan sonra döneceğini hiç sanmıyordu. Oysa babası ölür ölmez o hemen köyüne dönmüş, aradan bir hafta geçmeden de arkasından dişlerine kadar silahlanmış 15 atlısıyla kasabaya inmişti. Daha o gün kasabada babasının mezarına sövdüğü söylenen birisini atınla çiğneterek öldürmüş, hiçbir şey olmamış gibi de atını sürmüş kasabadan çıkmış gitmişti. Bu olay kasabada hiçbir zaman unutulmamış, bundan sonra o atına adam çiğneten Mahmut Ağa olarak anılmıştı. Atını adam çiğneten Çiçekli Dereli Mahmut Ağa'ya babasından çok para, çok mal, mülk kalmış, o da bunların üstüne babasından da dedesinden de çok servet yığmıştı. Zenginliğini babasından, dedesinden gelen ekonomik düzene borçluydu. O bu düzeni daha da geliştirerek sürdürmüştü. Bu düzen ovada, özellikle Akdeniz kıyılarında pek bilinmeyen bir düzendi. Örneğin ağa bir köylüye genç bir kıslak veriyordu. Anası ölmez, karı yarı yarıya oluyordu. Köylü kısrağa bakıyor, yemliyor, tımar ediyordu evinde. Diyelim ki bu kısrak zamanla 6 tay kulunluyordu. Bu 6 tayın 3'ü köylünün, 3'ü de ağanın oluyordu. Anası da her zaman ağanındı. Ana kısrak öldü diyelim, köylü bunu ödemek zorundaydı. Böylelikle ağa bir sürü köye yüzlerce binlerce kısrak, inek, koyun, keçi dağıtıyordu. 10 yıl, 15 yıl sonra ağanın köylerde at yılkıları, koyun, inek, keçi, tosun sürüleri oluşuyordu. Köylü kendi payına düşeni de ağadan başka kimseye satamazdı. Ağanın istediği pahaya ona vermek zorundaydı. Mahmut Ağa okumuş adam bu düzeni geliştirmişti. Köyler üstünde düşünmüş, nerede en güzel at yetiştiriliyor, o köylere kısrak vermiş, nerede en güzel keçi, koyun, inek yetiştiriliyor, oraya keçi, koyun, inek vermişti. Ondan önce babasının, dedesinin devrinde işler başkaydı ve kısraklar, inekler, keçiler karma karışık dağıtılıyordu. Böylelikle Mahmut Ağa soylu atlar, boğalar, inekler, keçiler yetiştirmişti. Dağlarda, Çukurova'da yılkı yılkı atları, koyun sürüleri, inek sürüleri vardı. Ve her yıl bu sürüler Halep'e, Adana'ya, İstanbul'a götürülüp satılıyor, altın olarak da Mahmut Ağa'nın kasasına dönüyordu. Bu ovada en soylu atlara binen, en çekinilen, en cömert kişi oydu. Astığı astık, kestiği de kestikti. Atını adam çiğnetmeyi huy edinmişti. Bundan dolayı da kimse ondan hesap soramazdı. İsterse öldürdüğü kişinin karısına, çocuklarına, akrabalarına bir kan pahası öderdi. Sonra Adana valilerinden birisi onun bu ününü duymuş, Mahmut Ağa'yı bu nasıl bir adamdır diye yanına çağırmış, o da gitmemişti. Vali isteğini birkaç kere yinelemiş, Mahmut Ağa aldırmamıştı. Buna çok kızan vali de bir yüzbaşının komutasındaki jandarmaları Çiçekli Deresi'ne göndermiş, o da evde Mahmut Ağa'yı bulamamıştı. Yüzbaşı dağlardan Adana'ya dönerken bir konakta Mahmud Ağa onu çevirmiş yakalamış, "Buyur yüzbaşım, ben Mahmud Ağa'yım," demişti. Yüzbaşıyı birkaç gün yanında alıkoymuş, ona görülmedik şölenler düzenlemiş, biraz da cebine diş kirası koyarak, "Vali Bey'e selam söyle, ben devlete asi değilim. Kendi isterse buraya gelsin, birkaç gün bu cennet dağlarda konuğumuz olsun. Başım üstünde yeri var," demiş yollamıştı. Bundan sonra da vali Adana'dan ayrılmış, bu işte burada kalmıştı. Ama Mahmud Ağa bir kere kuşkulanmış, bundan sonra hep tetikte kalmış, bir subayı, tahsildarı, hükümet adamını kuşkulandığı kişileri öyle kolay kolay dağlara sokmamıştı. Birinci Dünya Savaşı'na kadar kendi dağlarında, kendi halinde yaşamını alçak gönüllü sürdürmüştü. Birinci Dünya Savaşı'nda çok zorluk çekti Mahmud Ağa. Az bir sürede dağlar asker kaçakları eşkıyalarla doldu. Bunlar köyleri basıyor, talan ediyor, karşı gelenleri öldürüyorlardı. Bu yüzden Mahmud Ağa adamlarını çoğaltmak zorunda kaldı. Bunun için de çok para gerekiyordu. Bir kısım adamlarını ayırıp çok yazık ki hiç istemediği halde soygunculuk yaptırdı. Bu işten sıkılıyordu ya, ne yapsın? Adamları Maraş, Kayseri, Çukurova yörelerine kadar sarkıp ona çok ganimetler getirdiler. Köylüler de başı belaya girmişti. Kimi köyler ellerindeki keçileri, koyunları, sığırları yemiş bitirmişler, onu da asker kaçaklarının üstüne atmışlardı. Mahmud Ağa geniş bir araştırma yaptırdı. Eşkıyalar, kaçaklar birkaç hayvan almışlardı ya, onun hayvanlarını yiyenler çoğunlukla aç kalan kendi köylüleriydi. Bu olaylar düzenin bozulması demekti. Bu da onu deli divane ediyordu. Sorunu kökünden kesmek gerekiyordu. Bir gün atına bindi, arkasındaki silahlı adamlarıyla dağların yükseklerinde bir koyağa kurulmuş ormanlık Sakızlı köyüne gitti. Köye girdi, köy sanki bomboş, onu ne bir kimse karşılamaya çıktı, ne de bir kimse köyün içinde gözüküyordu. Köy yıllar önce bırakılmış gibiydi. Sakızlı köyü soylu keçiler yetiştiren bir köydü. Mahmud Ağa buranın kırmızı uzun tüylü keçilerinin damızlığını ta uzaklardan kucak dolusu paralar dökerek getirtmişti. Her birisi iri, çok sütlü keçilerdi ve köylüler bütün bu değerli keçileri kesmiş yemişler, bu güzel altın rengindeki keçilerin kökünü kurutmuşlardı. Köyün ortasındaki büyük kamalak ağacının altında atından indi. Ağacın dibinden kaynayan suyun kıyısındaki bir kayanın üstüne oturup filin tasını kucağına aldı. Yüzü cehennem gibi olmuştu. "Bana Muhtar Musa'yı alın getirin." Muhtar Musa iki silahlı adamın ortasında süklüm püklüm ellerini karnının üstünde kavuşturup öne bükülmüş geldi. Ağanın hiç kimsenin yüzüne bakamıyordu. El dokuması şalvarı yama içindeydi. Mintanının yırtıklarından kılları dışarıya fırlamıştı. Ayağındaki çarıksa yepyeniydi ve kırmızı keçi derisinden yapılmıştı. "Köyde hiçbir keçi kaldı mı? Bir tane bile." Musa başını kaldırmadan büzülmüş, duyulur duyulmaz bir sesle "Kalmadı," dedi.
"Bir tane bile."
"Kalmadı."
"Hepsini siz mi yediniz benim keçilerimin?"
"Biz yedik."
"Eşkıya kaçak?"
"Sayende bu köye kimse uğrayamaz."
"Niçin yediniz?"
"Çok dayandık yememek için, aç kaldık. Bir ay, iki ay, üç ay dayandık. Sonra bir tane kestik."
"Ondan sonra?"
"Gene acıktık."
"Sonra?"
"Gene kestik."
"Sonra?"
"Bütün keçiler tükendi. Son keçiyi de üç gün önce kestik."
"Şimdi?"
"Açız." Mahmud Ağa ayağa kalktı. Oradakiler onu atına binecek, Muhtar Musa'yı çiğneyerek öldürecek sandılar. Oysa hiç öyle olmadı. Mahmud Ağa yumuşacıktı. Ne kadar yumuşak olabilirse böyle bir adam, o kadar yumuşaktı. Usulca yerinden kalktı, Musa'nın yanına gitti.
"Başını kaldır," diye buyurdu soğuk bir sesle.
Musa korkuyordu, usul usul başını kaldırdı.
"Bugün bu köyden çıkıp gideceksiniz. Bir tek kişi kalmayacak. Yarın gene geleceğim. Eğer bir tek kişi bile kalmışsa bu köyde atıma çiğneterek öldüreceğim. Anladın mı?"
"Ağam, kıyma bize. Bizi yerimizden yurdumuzdan etme. O keçileri yetiştiren bizdik. Gene yetiştirir. Bir keçinin yerine üç keçi veririz. Bağışla bizi."
"Yarın bu köyde kimseyi görmeyeceğim."
Buyruğu kesindi. Mahmud Ağa üç gün sonra köye döndüğünde köy bomboştu. Adamlarına evleri teker teker arattı. Köyde üç yaşlı köpekle yaşlılıktan ayağa bile kalkamayan bir karı kocayı köyün dışındaki keçi ağılına sığınmış buldular, ağaya getirdiler.
"Siz niye gitmediniz?"
Ayrım sonu.